En çok neyi istemeliyim? Gözleri gök kadar derin genç, hakime gelip şunu sordu. Dünyada en çok neyi istemeliyim? Hakim o gün biraz dalgın gözüküyordu. Başını kaldırmadan, sanki geçiştirir gibi kısa bir cevap verdi. Seni en çok ne istiyorsa onu. Genç, hakimin ilgisizliğine takılmak istemedi. İlgisini her kelimeye yüklemeye çalışarak tekrar sordu. Beni en çok ne istiyor? Hakim gülümseyerek başını kaldırdı. Sen en çok neyi istiyorsan, o. Genç de gülümsedi. Sanki oyun oynuyoruz. Oyun oynamadığın zaman mı var? Dünya hayatı zaten oyun. Dünyada en çok neyi istemeliyim diye sordum. Vardığım yer ne istiyorsam o oldu. Kısır döngü diye buna diyorlar herhalde. Hakim hemen cevap vermedi. Eliyle işaret ederek genci yanına oturttu. Sonra deniz derinliğindeki gözlerini pencereden dışarıya çevirdi. Ağır ağır konuşmaya başladı. Hayatımda en çok etkilendiğim fotoğraflardan birisi neydi biliyor musun? Sahilde bir ev, pencere önüne konmuş bir akvaryum, akvaryumun içindeki süs balığı. Süs balığının denize doğru dönmüş yüzündeki mesajı aldım almasına ama beni daha çok o akvaryumdaki suyun denize, denizin suya hasreti etkiledi. Var mıdır sence böyle bir hasret? Genç, birden gelen bu soru karşısında afalladı. Su suya hasret duymaz herhalde. Sen öyle zannet. Kat bakalım suyu suya da gör. Sonra ayırabilecek misin birini diğerinden? Ama bu değil tabii kastım. Deniz, o kendisinden alınıp kopartılmış suya hep hasrettir. O onun parçasıdır. Çünkü kendindendir. Bu böyledir de, acaba o büyük vücuttan kopartılmış parça, o akvaryumdaki su, koca denizin hasretini duymakta mıdır? Ne dersin? Genç, anlamlı bir suskunluk içinde hakimin sözüne devam etmesini bekledi. Hakim, heyha dercesine nefesini salarken sözüne devam etti. Ne hasreti! O akvaryuma hapsedilmiş, akamaz, temizleyemez su, kendisinin hasreti içindeki denizi bilmez bile. Hasret şurada kalsın. Bu ne büyük bir hüsrandır, bilir misin? Hakim neredeyse ağlayacak gibiydi ya da genç öyle zannetti. O yüzden ne bir soru sorabildi ne de başını kaldırıp bakabildi. Ortalıkta sanki mahur bir beste dolaşıyordu. Genç sonradan bu anı hatırladığında mahur beste diyerek o ruhaniyeti ne kadar da basitleştirmişim diyecekti. Bir müddet öyle kaldılar. Sükut bestesi inledi durdu. Onlar dinlediler. Neden sonra hakim başını gence çevirdi. Aldın mı cevabını? Cevap mı? Doğrusu bana cevap verdiğinizi... Devamını getiremedi. Genç başını önüne eğdi. Kalkamadı da. Muhtemelen bir müddet daha sükut bestesi devam edecekti. Kendisinden başka gündemi olmayan nasipsizdir. Gözleri gök kadar derin genç, o gün sıkıntıyla kalkarken uzun zamandır içinde bir daralma olduğunu düşündü. Çoktandır gitmiyorum hakime, ondan mı acaba? Niye gitmediği konusunda en ufak bir fikri yoktu. Ama içinden gelmiyordu gitmek ve bunu bir türlü izah edemiyordu. Aslında birçok defa gitme planları da yapmış ama ne hikmetse hiçbirini gerçekleştirememişti. Birden bir şey oldu. Aniden kalktı yerinden ve hızlıca hazırlandı. Ne yaptığını, niye yaptığını izah edemiyordu. Buna niyeti de yoktu zaten. Biraz sonra hakimin yanındaydı. Hakim onu gördüğünde sadece gülümsedi. Yer gösterdi ve dalıp gittiği kitabına tekrar döndü. Genç onu seyrederken içini yokladı. Kaç zamandır içini tırmalayan, engerek kuyruğu gibi titreşen, ikirciklenen o şeyden iz kalmamıştı. Hayret etmek, buna bir açıklama aramak, belki tutup sormak istedi bir an ama vazgeçti sonra. Hiç girmedi bu sorguya. Ben budem dedi ve içinde çağıldamaya başlayan şelalenin akışına bıraktı kendisini. Sonraları uzun ayrılıklardan sonra bir anda kendisini hakimin yanında buluşlarını hiç izah edemediğini söyleyecekti. Bu ani gidişlerde gidemeyişlerin üzerine oturduğu o mantık temelini yerle bir edecek bir aşkınlık vardı. İçinde ne savaşlar olurdu ayrı kaldığında, ne mücadeleler yapardı zihniyle kalbi, bunu ancak kendisi bilebilirdi. Ayrı kaldığında bu savaşların hepsinden zihninin galip çıktığını düşünürdü. O yüzden gidemiyorum işte. Ama birden kalkıp da gidiverince ve buna ne zihni ne de önceden kurguladığı hiçbir şey mani olamayınca işte böyle her şey tersine dönüveriyordu. Esas galip kimdi burada? Galip bir tarafa, esas mağlup zihniydi işte. O kadar akıl yürütmeyi tuzla buz eden şu gelişi neyle açıklayabilirdi ki başka? Kendisini aşan bir şey vardı orada. Çağrılmaktan öte bir şey. İradeyi hiç tanımayan, gönülden kabarıp gelen bir şey. Bir keresinde tutup götürülmek ve bulunman gereken yere konmak mı acaba, emin değilim diyecekti. Gerçekten emin değildi. Çünkü ne kadar anlatmaya çalışsa da başaramıyordu. Başaramıyordu çünkü tarif tahrif ediyordu. Yaşadığına, tecrübe ettiğine ilişkin kelimeler aramak, tıpkı ortalıkta çıplak dolaşıp elbise aramak gibi bir şeydi. Kaldı ki bulduğu anlatmıyor, aldatıyordu. Hakimden duyduğu bir şeyi tekrar hatırladı burada. Hakikat mevzu bahis olunca, kelimeler açıklamaya değil, setretmeye yarar. Gözünde hakim, özünde hakim olunca, sanki aklından gelip geçeni bilirmiş gibi söze girdi hakim. Kaşlarını kaldırmış, başı hafif eğik, gözlüklerinin üstünden bakıyordu. Kayıptın. Mahcup bir eda ile başını önüne eğdi. Gelemedin bir türlü. Gelmek mi istemedin? İstedim aslında ama demek onun istemesini istemedin. Hayretle başını kaldırdı. Hakim beklediği tepkiyi almış olmanın memnuniyetiyle gülümsedi. O dilemeden dileyemeyiz. O yüzden bir şey olmasını istiyorsak onun istemesini istemeliyiz. Biz buna hayırlısı diyoruz. Hayırlısı onun istediğidir. Sustu. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyordu. Günün nasibinin bu olmadığını düşünüyordu. Herkesin vaktine, kapasitesine ve nasibine göre bir söz rızkı vardı. Nasıl rızık birileri vesilesiyle hazırlanır ve önümüze konursa, söz rızıklarımız da belli vasıtalarla getirilirdi. Söz de güzel pişen bir yemek gibi itina ve ustalık isterdi. Malzemesi iyi seçilmeli, iyi hazırlanmalı, güzel pişirilmeli ve özenle takdim edilmeliydi. Söz aşçıları hangi sözün nerede, nasıl ve hangi ölçüde iletileceğini bilen mahir insanlardı. Hayatta hep böyle bir maharetinin olmasını istemişti. İnsanlara akılları kadar konuşmak zaten nebi ihtarı değil miydi? Esas meramı gencin uzun zamandır ayrı kalışı üzerineydi. Gelemedin, çünkü her zaman gelip gidecek durumda olmayabiliriz. Bazen içimiz dünyayı alacak kadar genişler, bazen kendimizi almayacak kadar daralırız. Söylediklerinin tesirini ölçercesine muhatabına baktı. Gencin yüzünde merak, kol geziyordu. Rüzgarın nasıl eseceğini sen tayin edemezsin. Ama nasıl bir tesir bırakacağını belirleyebilirsin. Genç bundan çok emin değildi. Aklına yatmayan bir şey işittiğinde dudaklarının büzülmesine engel olamazdı. Yine öyle oldu ve hakim bunu kaçırmadı. Önemli olan neyin geleceği değil, gelenin bizi nasıl bulacağıdır. İrademiz geleni belirleyemez ama gelene nasıl tavır göstereceğimizi belirleyebilir. Eğer irademizin dizgini elimizde olursa, gelen darlık da olsa, genişlik de olsa hoş gelir, hoş bulur, hoşa gider. Böyle olursa da bir gün gelir, darlığı da genişliği de seçme imkanımız olur. Genç kulağını nazara getirircesine başını hafifçe sağa çevirdi. Anlamadım anlamına gelen bu harekete hakim gülümsedi. Tabii öyledir, bast halini de kabz halini de seçebilirsin. Yeter ki iradene sahip ol, her geleni ondan bil. Ondan gelene nasıl muamele edilmesi gerekiyorsa öyle muamele et. Hiçbir misafirde dengeni bozma. Çünkü hangisinde hayır olduğunu biz bilemeyiz. Elini kaldırdı ve göğsüne koydu. Benim ne tercih ettiğimi soracak mısın? Genç meraklandı. Başıyla evet derken gülümsüyordu. Hakim devam etti. Ben kabz, yani daralma halimi, kendime karşı bast, yani ferahlama halimi ise başkalarına karşı kullanırım. Kendime karşı daralmış, başkalarına karşı açılmış olmayı tercih ederim. Genç şaşırdığı zamanlarda hafif kekelerdi. Yine öyle oldu. Nasıl başarıyorsunuz bunu? Kabz rüzgarı estiği zaman bilirim ki muhasebe vaktidir. Döner kendimi sorgularım. İçim daralmışsa mutlaka birine ya da bir şeyi yanlış yaptım. Af dilerim. Bu zaman kendimle kalmam ve Cenab-ı Hakk'a iltica etmem gereken bir zamandır. Ya içiniz genişledi, ferahladığınız zamanlar? O zaman şükür ve hizmet zamanıdır. İçimden taşıp gelenin nefsimi kabartmasına engel olmak, bu taşkınlığı başkalarına aktarmakla olur. Sevindirir, verir ve yardım ederim. Bu zaman başkalarına ulaşmam ve Cenab-ı Hakk'a şükretmem gereken bir zamandır. Genç, hakemin yanından çıkarken rüzgarın ne zaman ve nasıl estirileceğini neden bilemediğimizi düşünüyordu. Bir ara içinde bir kıpırtı oldu, zihni aydınlandı. Yeni bir idrake ulaşmanın verdiği heyecanla adımları hızlandı. O gün günlüğüne şunları yazdı. Hizmet ve şükür devamlı olursa, bast halide devam olur. Hep açılır içimiz. Başkalarına hizmet götüren ve bunu bir şükür vesilesi sayan sonsuza açılmanın yolunu bulmuş demektir. Ne zaman ki nefsimize öncelik veririz, o zaman daralma başlar. Daralma başlayınca kendi kendimize bırakılırız. Kendi kendine bırakılan daha ne kadar daraltılabilir ki? Kendisinden başka gündemi olmayan ne kadar nasipsizdir.